Okuyan Sinan Milli. Ağ dalgalar. Genellikle rüzgarların tesiriyle oluşur. Rüzgarların esiş alanlarında oluşan, su ve enerji taşıyan dalgalara serbest dalga denir. Dalgaların oluşumunda deprem ve volkanların da etkisi vardır. Deprem etkisiyle oluşan dalgalara tsunami denir. B. Gel git. Ağ çekiminin etkisiyle okyanus ve deniz sularının çekilmesi, yani git ve kabarmasıdır. Gel. Gelgit olayı ayın çekimine güneş çekiminin eklendiği yeni ay ve dolunay dönemlerinde kuvvetlenir. Buna karşılık ay ve güneş çekiminin zıt yönde olduğu birinci ve ikinci dördün dönemlerinde zayıftır. En şiddetli gelgit ekinokslarda olur. C. Akıntılar. Deniz ve okyanuslardaki akıntıların dört temel nedeni vardır. Bunlar seviye farkı, yoğunluk yani tuzluluk farkı, gelgit olayı, rüzgarlar şeklinde sıralanabilir. Büyük akıntı sisteminin oluşmasında sürekli rüzgarlar, alizeler, batı rüzgarları ve kutup rüzgarları ve musonlar etkili olurlar. Bu tür akıntılar okyanuslar ve açık denizlerde görülür. Bu akıntıların adları ve etki alanları aşağıdaki haritada verilmiştir. Bu akıntıların daireler oluşturması dünyanın ekseni çevresine dönmesinin sonucudur. Deniz ve okyanuslarda yer şekillerinin oluşumu. Organik etkenlerle oluşan yer şekilleri. Deniz canlılarının artıklarının birikmesiyle mercan resifleri oluşur. Bunların üst üste yığılmaları sonucunda mercan kayalıkları ve mercan adacıkları yani atoller meydana gelir. Dalgaların oluşturduğu yer şekilleri. Yüksek kıyılarda dalgalar kayaların alt kısımlarını oyarlar. Altı oyulan kayalar üstündeki ağırlığı taşıyamaz ve çöker. Bu yolla oluşan kıyı dikliklerine falez ya da yalı yer denir. Dalgaların taşıdığı kum ve çakılları sığ kıyılarda biriktirmesiyle kumsallar yani doğal plajlar oluşur. Akıntı ve dalgaların birlikte oluşturduğu yer şekilleri. Dalga ve akıntılar taşıdıkları maddeleri sığ deniz ve okyanus kıyılarında bırakırlar. Dalga ve akıntıların taşıdıkları malzemeyi kıyıya paralel şekilde biriktirmeleriyle kıyı kordonları oluşur. Bir burundan başlayarak denize doğru ilerleyen setlere kıyı oku, kıyı setlerinin kıyı önündeki adayı anakaraya bağlamasıyla da tombolo yani bağlama seti şekilleri oluşur. Marmara'da bulunan Kapıdağ Yarımadası bir tombolo şeklindedir. Dalga ve akıntıların taşıdığı maddelerin koy ya da körfezlerin önlerini tamamen kapatmasıyla kıyı set gölleri oluşur. Büyük ve küçük çekmece gölleri bu tür oluşumlara örnektir. Ayrıca kıyı kordonlarının körfezlerin ağız kesimlerini kapatarak denize bağlandıkları alanları daraltmalarıyla deniz kulağı yani lagün oluşur. Fethiye'deki Ölü Deniz ülkemizdeki lagün örneğidir. Gelgit olayları. Özellikle okyanuslar ve açık denizlerin kıyılarının şekillenmesinde etkilidir. Gelgit olayının kuvvetli olduğu kıyılarda akarsu ağızlarına huni şeklinde sokulan girintiler oluşur. Bu şekillere haliç denir. Yine gelgit etkisinin kuvvetli olduğu okyanus kıyılarında tabanı çamur ve balçıklarla kaplı olan bir kıyı tipi ortaya çıkar. Bu tür kıyılara estuar kıyıları denir. Buzullar. 4. jeolojik zamandaki buzul devirleri esnasında buzullarca işlenen alanların sular altında kalmasıyla oluşan kıyı şekilleridir. Bu tür alanlarda fiyortlu ve skayr tipi kıyılar oluşmuştur. Türkiye'nin denizleri ve kıyıları. Ülkemiz üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımadağı özelliğindedir. Fakat etrafımızda bulunan denizler tümüyle iç deniz özelliğindedir. Bunun sonucu olarak 1. Etrafındaki denizlerde ve kıyılarında sıcak ve soğuk su akıntıları görülmez. 2. Gelgit olayı zayıftır. Bu nedenle akarsuların denizlere döküldüğü alanlarda haliçler yerine deltalar oluşmuştur. 3. Kirlilik oranı yüksek olduğundan balık türleri açısından zengin değildir. Etrafımızda bulunan denizlerin suları arasında önemli tuzluluk farkları bulunmaktadır. Tuzluluk oranları Akdeniz'de %36-40, Ege'de %32-36, Marmara'da %23, Karadeniz'de ise %17-18'dir. Tuzluluk oranlarının farklılığında sıcaklık ve buharlaşma, yağış miktarı, dökülen akarsu miktarının farklılıkları gibi etkenler rol oynamaktadır. Etrafında bulunan denizlerde yoğunluk yani tuzluluk farkı ve seviye farkından doğan akıntılar oluşmaktadır. Tuzluluk farkından doğan akıntılar dip akıntılar şeklinde olup yönü Akdeniz'den Karadeniz'e doğrudur. Seviye farkından doğan akıntılar ise su seviyesi 24 ile 27 santimetre daha yüksek olan Karadeniz'den Akdeniz'e doğru akar. Seviye farkının etkisiyle oluşan akıntılar üst akıntılar şeklindedir. Bu akıntılar seviye farkının arttığı ilkbahar ve yaz mevsiminde kuvvetlenmekte, kışın zayıflamaktadır. Ayrıca kuzeyden esen rüzgarlar, başta Poyraz, bu akıntıları kuvvetlendirmekte, güneyden esen rüzgarlar, özellikle Lodos, zayıflatmaktadır. Karadeniz'in tabanı kükürtlü hidrojen gazları ile kaplı olduğundan, bu denizde 200 metreden daha derin alanlarda canlılar yaşayamamaktadır. Bu gazlar boğazların oluşumuyla tatlı su ortamından tuzlu su ortamına geçiş esnasında Karadeniz'de tatlı su ortamında yaşayan canlıların toplu halde ölmeleri ve sonradan ayrışmalarıyla oluşmuştur. Kıyı tipleri. 1. Boyuna yani Pasifik tipi kıyılar. Dağların kıyıya paralel uzandığı kıyı tipidir. Ülkemizde Akdeniz ve Karadeniz kıyıları bu kıyı türüne örnektir. Başlıca özellikleri şunlardır. Burun, koy, körfez, doğal liman gibi girinti ve çıkıntılar azdır. Kıta sahanlığı yani şerf sahası dardır. Delta oluşumu zorlaşır. Falezler çok, doğal plajlar azdır. Kıyı önünde ada oluşmamıştır. 2. Enine yani Atlantik tipi kıyılar. Dağların kıyıya dik uzandığı kıyı tipidir. Türkiye'nin Ege, Edremit, Kuşadası arası kıyıları bu tür kıyılara örnektir. Boyuna kıyıların tam tersi özellikleri sahiptir. 3. Riya tipi kıyılar. Eski akarsu vadilerinin yükselen deniz sularının altında kalmasıyla oluşan kıyılardır. Bu tür kıyılar akarsu vadisi görünümündedir. İstanbul ve Çanakkale boğazlarıyla Güneybatı Ege kıyıları bu türe örnektir. En tipik örnekleri Güneybatı İrlanda ve Kuzeybatı İspanya'da görülür. 4. Dalmatça tipi kıyılar. Kıyıya paralel uzanan dağlar arasındaki vadilerin, özellikle karstik alanlarda, çökmelerinden sonra bu vadilerin yükselen deniz sularının işgaline uğramasıyla kıyıya paralel çok sayıda ada ve yarım adanın oluşturduğu kıyı tipidir. Antalya'nın Kale Kaş ilçeleri ve Fethiye Marmaris arasındaki kıyılar bu türe örnektir. 5. Liman tipi kıyılar. Alçak tepelikler arasında kalan çanak alanların deniz sularının işgaline uğramasıyla oluşan sığ kıyılardır. Bu tür kıyılarda çok sayıda doğal limanın yanında kıyı biriktirme şekilleri, lagün, tombolo, kıyı kordonu ve benzeri gibi bulunur. En tipik örneği Kuzey Karadeniz kıyılarında görülür. İstanbul'un Büyük ve Küçük Çekmece kıyıları ile Kapıdağ Yarımadası kıyıları bu tip kıyıların ülkemizdeki örnekleridir. İzo amplitüt haritaları. Bu tür haritaların yapımında yıllık ya da günlük sıcaklık farkları esas alınır. Ekstrem değerlerin bulunduğu ayların sıcaklıkları arasındaki farklar istasyonda işaretlenir. Eş sıcaklık farklarına sahip noktalar birleştirilerek izoamplitütler oluşturulur. Bu tür haritalar bir bölgenin karasallık özelliğini gösterir. Haritalarda izoamplitüt değerlerinin büyüdüğü yerlerde karasallık derecesi de artmaktadır. Yeryüzünde sıcaklığın dağılışı. Dünya yıllık ortalama izotorm haritası. İndirgenmiş sıcaklıklarla çizilmiş dünya izotorm haritaları incelendiğinde şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Meridyenlerin en sıcak noktalarını birleştiren çizgiye termik ekvator denir. Termik ekvator, yer ekvatorunun kabaca 8 derece kuzeyinden geçer. Bunda karasallık ve okyanusal akıntılar etkilidir. İzotermler kuzey yarımkürede çok girinti çıkıntı çizer ve sık geçer. Güney yarımkürede ise okyanuslar geniş yer kapladığından paralellere nispeten uygunluk gösterir. Sıcaklık farkları kuzey yarımkürede daha çoktur. Bunun sebebi karaların daha fazla yer kaplamasıdır. Kuzey yarımkürede sıcaklık ortalaması güney yarımküreden yaklaşık 2-3 derece daha fazladır. 50 derece ve 70 derece enlemleri arasında okyanusal akıntılar nedeniyle karaların batı kıyıları daha sıcak olduğundan izotermler ekvatordan uzaklaşırlar. Yani sıcak alanlar kutba doğru genişlemiştir. Dünyanın en sıcak ve en soğuk yerleri Kuzey Yarımküre'dedir. En sıcak yerler yengeç dönencesi civarındaki karaların iç kesimleridir. Bunda nem bakımından fakir olma etkilidir. Dünya Temmuz ayı izotermleri. İndirgenmiş sıcaklıklarla yapılmış Dünya Temmuz izotermleri incelendiğinde şu sonuçlar ortaya çıkar. Temmuz ayında Kuzey Yarımküre'de yaz mevsimi yaşanmaktadır. En sıcak yerler yengeç dönencesi çevresindeki karaların iç kesimleridir. Bunda yaz mevsimi ve nemliliğin az olması etkendir. En soğuk alanlar Antarktika'nın güney bölümleridir. Kuzey Yarımküre'de aynı enlemlerdeki karaların iç tarafları deniz ve okyanuslardan daha sıcaktır. Bu duruma karaların daha çok ve çabuk ısınma özellikleri neden olmuştur. Dünya Ocak ayı izotermleri. Rüzgarların biriktirme şekilleri. Kumullar. Rüzgarların sürüklediği maddeleri düzensiz olarak biriktirmesiyle oluşan kum yığınlarıdır. Barkan. Rüzgarların uzun süre aynı yönde estiği çöllerde oluşan hilal görünümlü kum tepeleridir. En çok çöl bölgelerinde görülür. Löz. Rüzgarlarla sürüklenen toz ve kum taneciklerinin çökeltilmesiyle oluşan ince taneli geçirimli topraklardır. Buzul topografyası. Buzullar, kutuplar ve yüksek dağların şekillenmesinde etkili olur. Dağlar üzerinde oluşan buzullara dağ buzulları yani Toktuan karları, kutup kıtaları yani Antarktika ve Afrika'da üzerinde oluşan buzullara ise örtü ya da kıta buzulları, Bankis ve Indlandsis denir. Dağ doruklarında buzulların örtü oluşturmaya başladığı alana buzul alt sınırı, kıta buzullarının başladığı alanı ise buzul enlem sınırı denir. Buzul hareketleri esnasında buzullarla kaplı alanlar üzerinde oluşan yer şekillerine buzul topografyası denir. Buzulların yeryüzünü şekillendirmedeki etkisi günümüzden daha çok 4. jeolojik zaman içinde cereyan eden buzul devirleri esnasında görülmüştür. Bu dönemde günümüzdekine oranla çok daha geniş bir alana yayılan buzullar, İskandinav ülkeleri, Kuzey Avrupa, Kuzey Rusya, Kanada ve Şili gibi ülkeleri kaplamışlar ve bahsi geçen alanların şekillenmesinde etkin rol almışlardır. Günümüzde ise Antarktika, Arktika ve Grönland gibi büyük kara parçaları ile yüksek dağlarda buzulların etkinliği sürmektedir. Buzullar ülkemizin şekillenmesinde en az rol oynayan dış kuvvettir. Ülkemizde buzulların etkinliği ortalama 3200-3500 metre yükseltilerden başlamaktadır. Bu değer karasallıktan dolayı yaz sıcaklıklarının yüksek olduğu iç bölgelerimizde 4000 metreyi bulmaktadır. Halen Erciyes, Kaçkar, Aladağlar yani Bolkar tepelikleri ve Ağrı Dağları ile buzul yani Cilo ve Sat Dağları'nda buzullar bulunmaktadır. Buzul aşındırması ile oluşan yer şekilleri. Sirk. Kalıcı karların bulunduğu yüksek dağların yamaçlarından hareket eden buzulların aşındırması ile oluşan kazan şeklindeki küçük çanaklardır. Bu çanakların buzullarından sızan sularla dolmasıyla sirk gölleri oluşur. Hörgüç kaya. Dirençli kayaların üzerlerinin buzullarca törpülenmesi ile oluşan yüzeyleri çizilmiş ve cilalanmış ana kaya bloklarıdır. Buzul vadisi. Buzulların hareketi esnasında az dirençli kayaları aşındırması ile oluşan tabanı inişli, çıkışlı vadilerdir. Enine profili U harfine benzediğinden bunlara U profili yani tekne vadi de denir. Bu vadilere yanlardan eklenen ve tabanı U profili vadi tabanının üzerinde kalan vadilere ise asılı vadi denir. Eski buzul vadilerinin çökerek su altında kalmasıyla fiyortlu kıyılar oluşur. Buzul biriktirmesiyle oluşan yer şekilleri. Moren. Buzulların hareketleri esnasında yanlarından ve tabanlarından kopararak sürüklediği taş ve topraklara buzul taş yani moren denir. Bunların biriktirildiği alanlara moren deposu, moren depolarının buzul vadilerinde oluşturduğu setlerin gerisinde meydana gelen göllere ise moren set gölleri denir. Sander. Buzullardan çıkan yani beslenen akarsuların buzulların ön kısmında oluşturdukları ova şeklindeki düzlüklerdir. Bu şekillerin oluşmasında hem buzulların hem de akarsuların etkisi vardır. Drumlin. Buzullarla örtülü alanlarda oluşan alçak tepeliklerdir. Oval ya da uzun sırtlar şeklindedir. Çözümlü sorular, test 1. 1. Dış kuvvetlerin aşındırma alanı aşağıdakilerden hangisiyle sınırlanmıştır? A. Ova tabanları, B. Deniz seviyesi, C. Plato yüzeyleri, D. Vadi tabanları, E. Göl yüzeyleri. Çözüm: Dış kuvvetler yer şekillerini deniz seviyesine kadar aşındırır. Bu nedenle dış kuvvetlerin aşındırma sınırı deniz seviyesindedir. Doğru seçenek B. 2. Kayaların ufalanması, parçalanması ve dağılmasına çözülme denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi çözülme hızını etkileyen faktörlerden biri değildir? A. İklim, B. Kayaların cinsi, C. Yer şekilleri, D. Organizma, E. Depremler. Çözüm: Kayaların çözülmesinde iklim, yer şekilleri, kayaların cinsi, bitki örtüsü, organizma ve zaman gibi etkenler rol oynamaktadır. Buna karşılık depremler yer şekillerini oluşturan iç kuvvetlerdendir. Doğru seçenek E. 4. Heyelanı önlemede 1. Drenaj kanalları açmak, 2. Toprakların nadasa bırakılması, 3. istinat duvarı yapılması, 4. ekilebilir alanların genişletilmesi gibi önlemlerden hangileri bir yöntem olamaz? A. 1 ve 2, B. 1 ve 3, C. 1 ve 4, D. 2 ve 3, E. 2 ve 4. 4. sorunun çözümü: Heyelanı önlemek için heyelan bölgesinin drene edilmesi, istinat duvarlarının örülmesi gibi önlemler alınmaktadır. Bu nedenle tarım alanlarının genişletilmesi ve nadasa bırakılan alanların artırılması heyelanı önlemez. Doğru seçenek E. 5. Türkiye'nin tarım alanlarında toprak erozyonunu önlemede aşağıdakilerden hangisi uygun bir yöntem olamaz? A. Drenaj kanalları açmak, B. Eğimli tarlaları taraçalamak, C. Nöbetleşe ekimi yaygınlaştırmak, D. Eğim yönüne uygun sürüm yapmak, E. Kök sistemi gelişmiş ürünler ekmek. 5. sorunun çözümü: Tarım alanlarının eğim yönünde sürülmesi yağmur ve kar sularının toprağa sızmasını azaltacağından erozyonu arttırır. Çünkü yüzeysel akışa geçen sular toprak yüzeyini aşındırmaktadır. Doğru seçenek D. 6. Akarsu havzalarının büyüklüğünü belirleyen temel etken aşağıdakilerden hangisidir? A. Denize göre konum, B. Yer şekilleri, C. Yağış rejimi, D. Ekvatora göre konum, E. Sıcaklık şartları. 6. sorunun çözümü: Akarsu havzalarının büyüklüğünü belirleyen temel etken yer şekilleridir. Yer şekillerinin engebeli olduğu alanlarda akarsu havzaları küçük olur. Doğru seçenek B. 7. Akarsuların beslenme alanlarını birbirlerinden ayıran alana su bölümü çizgisi denir. Buna göre su bölümü çizgileri genellikle aşağıdaki alanlardan hangileri üzerinde oluşmuştur? A. Ova tabanlarında, B. Plato yüzeylerinde, C. Çöllerde, D. Dağ doruklarında, E. Bataklık ve göllerde. 7. sorunun çözümü: Akarsuların su bölümü çizgileri genellikle arazinin en yüksek kesimlerinden, dağ doruklarından geçer. Doğru seçenek D. 8. Sularını denize ulaştırabilen akarsu havzalarına açık, ulaştıramayanlara kapalı havza denir. Havzaların açık ya da kapalı olmasını sağlayan temel etken aşağıdakilerden hangisidir? A. Havzanın denize uzaklığı, B. İklim şartları, C. Yer şekilleri, D. Deniz düzeyinden yükseklik, E. Bitki örtüsü. 8. sorunun çözümü: Akarsu havzalarının açık ya da kapalı olması yer şekillerine bağlıdır. Çünkü havza sınırlarını yer şekilleri belirler. Doğru seçenek C. 10. Aşağıdakilerden hangisi karstik alanlarda sudaki maddelerin çökelmesiyle oluşan yer şekillerinden biri değildir? A. Traverten, B. Sarkıt, C. Lapya, D. Sütun, E. Dikit. 10. sorunun çözümü: Traverten, sarkıt, dikit ve sütun karstik biriktirme, lapya ise karstik aşındırma şeklidir. Doğru seçenek C. 11. Aşağıdaki coğrafi alanlardan hangisinde yeryüzü şekilleri çok daha kısa sürede değişir? A. Çöllerde, B. Soğuk kuşakta, C. Yüksek dağlarda, D. Yağışlı bölgelerde, E. Sıcak kuşakta. 11. sorunun çözümü. Çölleri oluşturan kumullar gevşek dokulu olduğu için daha çabuk yer değiştirir. Bu nedenle birkaç günlük sürede çöl topografyası değişmektedir. Doğru seçenek A. 12. Aşağıdakilerden hangisi rüzgarlar tarafından oluşturulan yer şekillerinden biri değildir? A. Mantar kaya, B. Yardank, C. Hörgüç kaya, D. Barkan, E. Löz toprakları. 12. sorunun çözümü. Hörgüç kaya rüzgarlarca değil, buzullarca oluşturulan bir yer şeklidir. Doğru seçenek C. 13. Aşağıdaki bölgelerden hangisinin yeryüzü şekillerinin oluşumunda buzulların etkisi daha fazladır? A. Batı Avrupa'nın, B. İskandinav ülkelerinin, C. Doğu Asya'nın, D. Güney Amerika'nın, E. İber Yarımadası'nın. 13. sorunun çözümü. Buzullar, soğuk kuşak ve yüksek dağların şekillenmesinde etkili olur. Bu nedenle soğuk kuşak sınırlarında bulunan İskandinav ülkelerinin şekillenmesinde buzulların etkisi daha fazladır. Doğru seçenek B. 14. Aşağıdakilerden hangisi akarsuların akış hızını doğrudan etkileyen faktörlerden biri değildir? A. Akarsu yatağının genişliği, B. Akarsuyun akım debi miktarı, C. Akarsuyun yük miktarı, D. Akarsuyun yatak eğimi, E. Akarsu havzasının açık ya da kapalılığı. 14. sorunun çözümü. Akarsuların akış hızı üzerinde havzasının açık ya da kapalı olmasının doğrudan bir etkisi yoktur. Doğru seçenek E. 15. Kaynak sularının soğuk ya da sıcak karakterli olmaları aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? A. Arazi yapısına, B. Geldiği derinliğe, C. İklim şartlarına, D. Yer şekillerine, E. İçindeki minerallere. 15. sorunun çözümü. Kaynak sularının soğuk ya da sıcak karakterli olması geldiği derinliğe bağlıdır. Doğru seçenek B. 16. Aşağıdakilerden hangisi akarsu aşındırması ile oluşan yer şekillerinden biri değildir? A. Plato, B. Delta, C. Dev kazanı, D. Peri bacası, E. Kırgıbayır. 16. sorunun çözümü. Deltalar akarsu aşındırması ile değil, biriktirmesi ile oluşur. Doğru seçenek B. 17. Yatağı denge profiline ulaşmış bir akarsu için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlış olur? A. Derine aşındırma azalmıştır. B. Akarsu rejimi düzensizleşmiştir. C. Enerji potansiyeli azalmıştır. D. Akış hızı azalmıştır. E. Akarsu biriktirmesi belirginleşmiştir. 17. sorunun çözümü. Yatağa denge profiline ulaşmış bir akarsuyun yatak eğimi azaldığından akış hızı ve aşındırma kuvveti azalır, biriktirme belirginleşir. Fakat denge profili ile akarsu rejimi arasında doğrudan bir ilişki yoktur. Doğru seçenek B. 18. Akarsuyun yıl içinde gösterdiği akım düzenine akarsuyun rejimi denir. Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinde akarsu rejiminin düzenli olduğu söylenebilir? A. Karasal iklim, B. Ekvatoral iklim, C. Savan iklimi, D. Akdeniz iklimi, E. Muson iklimi. 18. sorunun çözümü. Akarsu rejimi ile iklime ait yağış rejimi arasında sıkı bir ilişki vardır. Her zaman bol yağışlı olan bir iklimde akarsu rejimi de düzenlidir. Doğru seçenek B. 19. Yatak eğimi fazla olan bir akarsu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Derine aşındırması fazladır. B. Denge profiline ulaşmamıştır. C. Akış hızı fazladır. D. Akarsu rejimi düzensizdir. E. Enerji potansiyeli yüksektir. 19. sorunun çözümü. Yatak eğimi fazla olan bir akarsuda akış hızı fazladır. Akış hızı fazla olduğundan derine çok aşındırır. Henüz denge profiline ulaşmamıştır. Enerji potansiyeli de yüksektir. Akarsu rejimi yatak eğimine değil, yağış rejimine bağlıdır. Doğru seçenek D. 20. Aşağıdakilerden hangisinin oluşum zamanı daha uzun sürmektedir? A. Peneplen yani yontuk düz, B. Büklüm yani Menderes, C. Irmak Adası, D. Kırgıbayır yani Batlands, E. Peri Bacası. 20. sorunun çözümü. Peneplen yani yontuk düz, akarsu aşındırması ile oluşmuş düzlüklerdir. Diğer tüm aşınımlar penepleni hazırlamaktadır. Bu nedenle peneplen oluşumu daha uzun sürer. Doğru seçenek A. Çözümlü sorular test 2. 1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki toprak erozyonunu artıran etkenlerden biri değildir? A. Meraların aşırı otlatılması, B. Toprakların eğim yönünde sürülmesi, C. Nöbetleşe ekim yapılması, D. Ormanların tarlaya dönüştürülmesi, E. Arazi eğiminin fazla olması. Birinci sorunun çözümü. Tarım alanlarında nöbetleşe ekimin yapılması topraklarda mineral dengesini sağlayacağından erozyonu önlemeye yönelik bir tedbir olarak düşünülmektedir. Doğru seçenek C. 3. Yağmur suları ve akarsuların toprakları aşındırması sonucu çıplak kayaların yüzeye çıktığı engebeli arazi yapısı aşağıdakilerden hangisidir? A. Peneplen, B. Kırgıbayır, C. Hörgüç kaya, D. Mantar kaya, E. Peri bacası. Üçüncü sorunun çözümü. Akarsular ve yağ sularının araziyi aşındırarak çıplak kayalıkları yüzeye çıkardığı araziye Kırgıbayır denir. Doğru seçenek B. 4. Aşağıdaki topraklardan hangisi üzerinde bulunduğu bölgenin sıcaklık ve yağış şartları hakkında daha az bilgi verir? A. Terra Rossa, B. Alivyon, C. Podzol, D. Kahverengi Orman, E. Laterit. Dördüncü sorunun çözümü. Yerli kaya topraklarının dağılış şartları iklime bağlıdır. Buna karşılık taşınmış topraklar üzerinde bulunduğu bölgenin iklim şartlarını yansıtmazlar. Doğru seçenek B. 6. Akarsuların oluşturduğu aşındırmada aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? A. Yatak eğiminin, B. Akış hızının, C. Debinin yani akımın, D. Akarsu yükünün, E. Havzanın denize uzaklığının. 6. sorunun çözümü. Akarsu aşındırmasında akarsu havzasının denize uzaklığının etkisi yoktur. Doğru seçenek E. 7. Aşağıdaki göl ya da akarsu havzalarından hangisi Türkiye'nin kapalı havzalarından biri değildir? A. Van Gölü, B. Aras Nehri, C. Kura Nehri, D. Manyas Gölü, E. Tuz Gölü. 7. sorunun çözümü. Van Gölü ve Tuz Gölü ile Aras ve Kura nehirlerinin denize akışı yoktur. Buna karşılık Manyas Gölü dışa yani denize akışlıdır. Doğru seçenek D. 8. Yağmur rejimli akarsularda akarsu rejimleri ile yağış rejimleri paralellik gösterir. Buna göre aşağıdaki iklim kuşaklarından hangisinden beslenen akarsuların rejimleri ile yağış rejimleri arasındaki paralellik daha azdır. A. Akdeniz, B. Ilıman Karasal, C. Ekvatoral, D. Muson, E. Savan. 8. sorunun çözümü. Yağışların tamamının yağmur olarak düştüğü iklim bölgelerinde yağış ve akarsu rejimleri benzerlik gösterir. Ancak yağışların bir kısmının kar olarak düştüğü alanlarda akım yağış anında, kışın değil ilkbaharda yükselir. Doğru seçenek B. 10. Türkiye'nin Akdeniz kıyı kesimi dışında kalan alanlarından beslenen akarsularda akımın en çok yükseldiği mevsim ilkbahardır. Bu durum aşağıdakilerden öncelikle hangisiyle açıklanabilir? A. Yer şekilleri, B. Yağış rejimi, C. Buharlaşma, D. Bitki örtüsü, E. Yağış şekli. 10. sorunun çözümü. Ülkemizin Akdeniz kıyı kesimi dışındaki alanlarda yağışların bir kısmı kar şeklinde düştüğünden akım ilkbaharda yükselmektedir. Doğru seçenek E. 11. Göl sularının tatlı ya da acı olmasında 1. Beslenme şekli, 2. Çanağı oluşturan kayaların yapısı, 3. Dışa akışının olup olmaması, 4. İklim şartları gibi etkenlerden hangileri daha etkilidir? A. 1 ve 2, B. 1 ve 3, C. 1 ve 4, D. 2 ve 3, E. 2 ve 4. 11. sorunun çözümü. Göl sularının tatlı ya da tuzlu olmasında temel etken dışa akıştı. Göl ayağının olup olmamasıdır. Göl çanağını oluşturan kayaların suda eriyebilme özellikleri de göl sularının özelliğini etkilemektedir. Doğru seçenek D. 12. Göllerin derinlikleri ve büyüklükleri oluşum şekillerine bağlıdır. Buna göre hangi yolla oluşan göllerin büyüklükleri ve derinlikleri daha fazladır? A. Helanset, B. Tektonik, C. Volkanik, D. Alüvyonset, E. Karstik. 12. sorunun çözümü. Yeryüzünün derin ve büyük gölleri Hazar, Baykal, Balkaş, Aral, Victoria ve benzeri tektonik hareketler sonucu oluşmuştur. Doğru seçenek B. 13. Aşağıdaki göllerden hangi ikisi heyelanla gelen maddelerin akarsu vadilerini kapatmasıyla oluşmuştur? A. Marmara ve Mogan, B. Tortum ve Sera, C. Büyükçekmece ve Köyceğiz, D. Tuz Gölü ve Beyşehir, E. Van Gölü ve Sapanca. 13. sorunun çözümü. Tortum ve Sera gölleri heyelan setlerinin gerisinde oluşmuştur. Doğru seçenek B. 14. Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz tabanında kükürtlü hidrojen gazlarının oluşmasına yol açmıştır? A. Akarsuların bol alüvyon taşıması, B. Kirlilik oranının yüksekliği, C. Tatlı su ortamından tuzlu su ortamına geçiş, D. Deniz çukurluğunu oluşturan kayaların yapısı, E. Deniz çukurluğunun derin olması. 14. sorunun çözümü. Karadeniz tabanında zehirli kükürtlü hidrojen gazlarının oluşumu, bu denizin buzul devirleri esnasında oluşan İstanbul ve Çanakkale boğazlarından gelen suların Karadeniz'i tuzlu su ortamına dönüştürmesidir. Tuzlu su ortamına geçtikten sonra Karadeniz'de daha önceki dönemde yaşayan canlılar kitle olarak ölmüş ve dibe çökmüştür. Daha sonra da bu canlılar ayrışarak kükürtlü hidrojen gazlarını oluşturmuştur. Doğru seçenek C. 15. Aşağıdakilerden hangisi enine kıyıların bir özelliği değildir? A. Kıta sahanlığı geniştir. B. Çok sayıda ada bulunur. C. Delta oluşumu gecikir. D. Girinti ve çıkıntı fazladır. E. Falezler az, doğal plajlar fazladır. 15. sorunun çözümü. Enine kıyılarda kıta sahanlığı geniş olduğundan delta oluşumu süratlenir. Doğru seçenek C. 16. Oluşumunda akarsu aşındırması, gelgit olayı, kuvvetli deniz akıntıları gibi etkenlerin rol oynadığı yer şekli aşağıdakilerden hangisidir? A. Delta, B. Kıyı Ovası, C. Tombolo, D. Haliç, E. Deniz Kulağı. 16. sorunun çözümü. Oluşumunda akarsu aşındırması, gelgit olayı ve deniz akıntılarının etkili olduğu akarsu ağızlarındaki huni şeklindeki girintili yer şekilleri Haliçlerdir. Doğru seçenek D. 17. Akarsuların yatak eğiminin azaldığı dağların etek kısımlarında taşıdığı iri alüvyonları biriktirmesiyle aşağıdaki yer şekillerinden hangisi oluşur? A. Kırgı Bayır, B. Taban Seviyesi Ovası, C. Birikinti Konisi, D. Irmak Adası, E. Peneplen. 17. sorunun çözümü. Akarsular, dağların etek kısımlarında yatak eğiminin azalmasıyla taşıdığı iri alüvyonları biriktirerek birikinti konileri oluşturur. Doğru seçenek C. 19. Delta ovalarının oluşması için aşağıdakilerden hangisi gerekli şartlardan biri değildir? A. Deniz kıyıları sığ olmalıdır. B. Akarsu bol alüvyon taşımalıdır. C. Kıyıda kuvvetli akıntı olmamalıdır. D. Gelgit etkisi zayıf olmalıdır. E. Akarsu rejimi düzenli olmalıdır. 19. sorunun çözümü. Delta ovasının oluşabilmesi için akarsuların rejimlerinin düzenli olması şart değildir. Doğru seçenek E. Nüfus ve yerleşme. Nüfus. Sınırları belli bir toprak parçası içinde yaşayan insan sayısıdır. Nüfus sayısı nüfus sayımlarında belirlenir. Nüfus sayımlarında nüfus sayısı, özelliği, yoğunluğu, köy ve kent nüfusları da belirlenir. Dünyada nüfus artışı. Dünya nüfusu. Yıllar 1600, milyon kişi 100. 1900, milyon kişi 1500. 1950, milyon kişi 2500. 1975, milyon kişi 4000. 1990, milyon kişi 5300, 2000, milyon kişi 6000. Kıtalar: Asya kıtası yıllık ortalama nüfus artışı yüzde olarak 1,7, ortalama nüfus yoğunluğu kilometre kare başına kişi 70, nüfus 3,5 milyar. Avrupa kıtası yıllık ortalama nüfus artışı 0,3, ortalama nüfus yoğunluğu kilometre kare kişi 80, nüfus 700 milyon. Amerika yıllık ortalama nüfus artışı 1,9, ortalama nüfus yoğunluğu 18, nüfus 750 milyon. Afrika yıllık ortalama nüfus artışı 2,9, ortalama nüfus yoğunluğu kilometre kare başına kişi 21, nüfus 650 milyon. Okyanusya yıllık ortalama nüfus artışı 1,5, ortalama nüfus yoğunluğu kilometre kare başına kişi 3, nüfus 30 milyon. Ekonomide tarımın ağır bastığı ülkeler. Bunlar genel olarak geri kalmış ülkeler olarak tanımlanmaktadır. Afrika, Orta ve Latin Amerika ile Güney ve Güneydoğu Asya ülkelerinin birçoğu bu gruba girer. Sanayileşmeden zenginleşmiş Orta Doğu, petrol zengini ülkeleri nüfus artış hızının en yüksek olduğu ülkelerdir. Bu ülkelerdeki yıllık nüfus artışı %3'ten fazladır. Sanayileşme sürecine girmiş ülkeler. Yıllık nüfus artış hızı %1-2 arasındadır. Sanayileşme ve şehirleşme sürecine bağlı olarak doğum oranı azalmıştır. Fakat kırsal nüfus az da olsa nüfus artışını körüklemektedir. Avustralya, Çin, Arjantin, Kanada ve İspanya gibi ülkelerle Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri bu grup içinde yer alır. Gelişmiş ülkeler. Ekonominin sanayiye dayandığı, şehirleşme oranının %90'dan fazla olduğu bu ülkelerde doğum oranı azaldığı için yıllık nüfus artış hızı %1'den azdır. ABD, Batı ve Kuzeybatı Avrupa ülkeleri, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Danimarka, İsveç, Norveç, Belçika bu gruba girer. Bazı ülkelerde nüfus artışı. ABD, sayım yılı 1990, nüfus sayısı milyon kişi 249, nüfus artış oranı yüzde olarak 1,1. Çin, 1990, sayım yılı, nüfus sayısı milyon kişi 1160, nüfus artış oranı yüzde olarak 1,2. Japonya, sayım yılı 1990, nüfus sayısı milyon kişi olarak 124, nüfus artış oranı 0,2. Almanya, sayım yılı 1987, nüfus sayısı milyon kişi olarak 61, nüfus artış oranı 0,1. İngiltere, sayım yılı 1991, nüfus sayısı milyon kişi olarak 56, nüfus artış oranı 0,4. Yunanistan, sayım yılı 1991, nüfus sayısı milyon kişi olarak 10, nüfus artış oranı 0,7. İran, sayım yılı 1991, nüfus sayısı milyon kişi olarak 56, nüfus artış oranı 3,1. Zaire, sayım yılı 1984, nüfus sayısı 15, nüfus artış oranı 4,9. Türkiye, 1997, nüfus sayısı milyon kişi olarak 63, nüfus artış oranı 1,5. İnsanın yeryüzündeki etkinliğini sayıca miktarı, deneyimi, bilgi birikimi ve eğitim düzeyi tayin etmektedir. Nitekim nüfus, günümüz dünyasında ülkelerin kalkınmasında, doğal kaynakların işletilmesinde, üretim ve tüketim üzerinde ve ülkelerin tanınmasında son derece etkili rol oynamaktadır. Bu haliyle nüfus, kimi ülkeler için bir güç kaynağı iken, kimi ülkeler için çözülmesi gereken bir problemdir. Nüfusun yapısını ve dinamik özelliklerini inceleyen bilim dalına demografi denir. Nüfusun belli başlı genel özellikleri. Nüfus, üretimi artırıcı bir etkendir. Nüfus, tüketimi arttırır. Hızlı nüfus artışı ekonomik sıkıntı oluşturabilir. Sosyoekonomik gelişmede nüfusun eğitimi önemlidir. Nüfusu artıran etmenler. 1- Doğum oranı. Bir ülkede doğan nüfus ölenden çok ise nüfus artar. Gelişmiş ülkelerde doğum azdır. Bu nedenle nüfusları yavaş artar. 2. Sağlıklı ve bilinçli beslenme. Sağlıklı yaşam hastalıkları önler. İnsanların yaşam süreleri fazla olur. Bu nedenlerle gelişmiş ülkede yaşlı nüfus, geri kalmış ülkede ise genç nüfus daha fazladır. 3. Göçler. Nüfusun artışını etkiler. Göç kabul eden ülkelerin nüfusu artarken göç gönderenlerin nüfusu azalır. Genelde gelişmiş ülkelerin nüfusu daha çok göçlerle artmaktadır. Örneğin ABD ve Batı Avrupa ülkelerinin nüfusunu diğer ülkelerden gelen göçler arttırır. Bu özellik bu ülkelerin nüfusunu arttırırken etnik yapısını bozar. D. Erken evlenme. Gelişmiş ülkelerde öğrenim süresinin uzaması evlenme yaşını geciktirir. Bu nedenle doğum oranı azalır. Geri kalmış ülke ya da yörelerde, örneğin Türkiye'nin kırsal alanında evlenme yaşı erken olduğu için doğum oranı yüksektir. Nüfus artışının etkileri ve sonuçları. Dünyada hızlı nüfus artışının çeşitli etkileri vardır. Bu etkileri kısaca belirtelim. 1. Doğal kaynakların tüketiminin artması. Hızlı nüfus artışı, yeryüzündeki orman, toprak, maden, su gibi doğal kaynakların hızla tüketilmesine yol açmaktadır. 2. İşsizliğin artması. Gelişen dünyada işçinin ürettiği makine yaptığından işçiye duyulan ihtiyaç azalır. Doğumla nüfus artışı işsizliği arttırır. İşsizliğin artması halkın devlete karşı kin ve nefretini arttırır. Bunun sonunda sosyal ve siyasal olaylar görülür. Ahlaki çöküntüler, toplumsal depresyonlar yaşanır. 3. Göçlerin artması. Hızlı nüfus artışı ekonomik göçleri arttırır. İş bulmak amacıyla geri kalmış ülkelerden gelişen ülkelere doğru göç başlar. Göçler çeşitli sosyal ve siyasal sorunlar doğurur. 4. Ülkenin ekonomik gelişimini etkilemesi. Kişi başına düşen milli gelir azalır. Nüfusun hızlı artışı ülkede tüketimi arttırır. Nüfusun eğitim, sağlık, konut ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasında güçlükler oluşur. Nüfus artışının doğurduğu talepten kaynaklanan enflasyon artar. Örnek soru. Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye'deki hızlı nüfus artışından en az etkilenmesi beklenir? A. Kalkınma hızı, B. İşsizlik oranı, C. Doğal kaynakların tüketimi, D. İç ve dış göçler, E. Kadın ve erkek nüfus oranı. 2001 yılının sorusu. Çözüm. Hızlı nüfus artışı sonucunda kalkınma hızı düşerken işsizlik oranı, doğal kaynakların tüketimi, iç ve dış göçler artar. Ancak kadın ve erkek nüfus oranında önemli bir değişme olmaz. Nüfus artarken genelde erkek ve kadınların nüfus artış oranı birbirine yaklaşık şekilde artış gösterir. Doğru seçenek E. Nüfus artış hızını düşüren etkenler. 1. Doğumun azalması. 2. Sanayileşme, şehirleşme. 3. Evliliklerin azalması. 4. Kitle iletişim araçlarının ve okuma yazmanın yaygınlaşması yoluyla bilgilenmenin artması. 5. Refahın artması. 6. Savaşların, afetlerin, salgın hastalıkların artmasıyla ölümlerin artması. Dünyada nüfus dağılışı. Dünyada nüfus doğal, ekonomik ve sosyal etmenlere bağlı olarak dağılış gösterir. Bunları kısaca açıklayalım. A. Doğal etmenler. Nüfusun dağılışında iklim, yer şekilleri ve su kaynakları en önemli etmenlerdir. İklim. Nüfus dağılışında çok önemli bir etmendir. İnsanlar çok sıcak, çok soğuk, çok yağışlı ve çok kurak bölgelerde fazla yerleşim kurmazlar. Buna karşılık ılıman ve orta derecede yağışlı bölgelerde ise daha yoğun olarak yaşarlar. Ekvatoral kuşakta alçak alanlar çok sıcak ve yağışlı iklim nedeniyle az nüfuslanmıştır. Güney Amerika'da Amazon, Afrika'da Kongo havzaları ekvatoral iklimin az nüfuslanmış yöreleridir. Ekvatoral kuşakta yüksek alanlar serin olduğu için alçak alanlardan daha çok nüfuslanır. Yer şekilleri. Dağlık alanlar. Dağlık alanlar yerleşmeye, tarıma ve ulaşıma elverişli değildir. Bu nedenle az nüfusludur. Ancak tropikal kuşakta dağlar serin olduğu için bu kuşağın ovalarına oranla daha sık nüfusludur. Ovalar. Yerleşmeye, tarıma, ulaşıma ve diğer ekonomik faaliyetlere uygun olduğu için daha çok nüfusludur. Bu nüfuslanma orta kuşak ovalarında daha yoğun olur. Akarsu, göl ve deniz kıyıları. Akarsu kıyıları. Kurak ve yarı kurak bölgelerde akarsu kıyıları çok nüfusludur. İndus, Ganj, Nil, Fırat ve Dicle gibi nehirlerin boyları çok nüfuslanmıştır. Çünkü akarsular bu yörelerde tarla sulamasında ve insanların yaşamlarında en önemli etkendir. Göl ve deniz kıyıları. Ekonomik faaliyetlerin kolaylıkla yapılmasında etkili olduğundan ticari faaliyetlerin yoğunlaştığı yörelerde çok nüfuslanmıştır. Ticari faaliyetlerin ve ulaşımın az olduğu soğuk kuşağın göl ve deniz kıyıları az nüfusludur. Bitki örtüsü. Bitki örtüsünün sık ve gür olduğu ekvatoral kuşağın ormanlık alanları yerleşime uygun değildir. B. Ekonomik etmenler. Bir yörenin nüfuslanmasında ekonomik etmenler doğal etmenlerden daha etkilidir. Örneğin çöl bölgesinde petrol ya da başka bir ekonomik kaynak varsa doğal etmenin olumsuz etkileri teknolojik imkanlarla giderilerek bu bölge yaşama uygun hale getirilir. Bu kaynağın çevresi gerekli miktarda nüfuslanır. Nüfuslanmada etkili olan ekonomik etmenlerden bazılarını belirtelim. 1. Tarım. Verimli tarım alanları çok nüfusludur. Bu alanlar akarsu boylarındaki ve çöküntü ovalarındaki alüvyonlu topraklardır. Verimli volkanik topraklardır. Bol yağışlı muson bölgeleridir. 2. Yeraltı zenginlikleri. Zengin maden ve petrol alanlarının işletildiği yörelerde nüfus yoğunluğu artar. 3. Sanayi bölgeleri. Sanayi bölgelerinde işçi nüfusuna olan talep yüksek olur. Bu nedenle nüfus yoğunluğu artar. Dünyanın en yoğun nüfuslu bölgeleri gelişmiş ülkelerin sanayi kentleridir. Batı ve Orta Avrupa gibi. 4. Turizm. Turistik değeri bulunan yörelerde turistik işletmeler nüfus artışını sağlar. 5. Ulaşım. Büyük ticaret yollarının kesişme alanlarında kurulan ticari işletmeler nüfus artışına yol açar. Büyük limanlar ticareti geliştirerek nüfusu arttırır. 8. Kaset, 1. Yüzün sonu.